Ustam ve Ben, Elif Şafak. 30. Ayrım. Belgrad'a Haziran'da vardılar. Tuna Nehri göz alabildiğince akıp gidiyordu. Şiddetli, cezbedici, azametliydi. O ana dek önlerinden giden Sultan Süleyman doruk ısrağını yavaşlatıp tırs gitmeye başladı. Kimse bilmiyordu ki artık nikris hastalığı epey azdığından ızdırap içindeydi. At sırtında oturmakta zorlanıyordu. Veziri Azam Sokollu bir boşnak köyünden devşirilmiş, ağırbaşlı, basiretli zat padişahı tahtrevanla taşımayı düşündüyse de vazgeçti. Kumandanlarını elden ayaktan düşmüş olarak görmek asker kısmına yaramazdı. İşte o esnada bir çare bulundu. Çota. Cihan'a fili hazır etmesi emredildi. Yalnız dikkat et, hayvan sırtında kimi taşıdığının farkında olsun ha, diye tembih edildi. Ertesi sabah Cihan, yıllar sonra ilk kez sultanı bu kadar yakından gördü. Feri kaçmış teni ocak dibinde biriken soğuk külleri çağrıştırıyordu. Eski alevinden eser kalmamıştı. Geniş alnındaki mihrimahı da aynen geçmişti. Kırışıklar derinleşmiş, çoğalmıştı. Eğilip kaftanının eteğini öptü Cihan. Süleyman hala gösterişten kaçındığı için kumaşın dokusu sert ve kabaydı. Muhafızlar hünkârın filin mahfesine yerleşmesine yardım etti. Zor oldu ama başardılar. Cihan da çotanın ensesine oturdu her zamanki gibi. Bu şekilde yola devam ettiler. Zigetvar'a Ağustos'un 5'inde vardılar. Bunaltıcı bir ikindiydi. Çayırlarda hindibağlar açmıştı. Ordugah kurup düzinelerce öküzün çektiği kuşatma toplarını getirdiler. Dualar ve zikirler eşliğinde süslü püslü, yüksek etekli, kıpkırmızı otağı Hümayun'u almaya and içtikleri kaleden rahatlıkla görülebileceği bir tepenin üzerine kondurdular. Kalenin içinde Kont Nicolas Rini başı çekiyordu. Onlar da boş durmamışlardı. Halk dıştan duvarlara devasa kumaşlar asmıştı. Benzer şekilde kan kırmızı. Ne demek oluyor diye sordu Cihan Hüzengi ağasına. O melun kaleden çıkmayacaklar demek oluyor. Ölmeyi yeğliyorlar. Cesurdu Kont Nicolas. İnatla müdafaa ediyordu kaleyi. Günler haftalara döndü, bir ay geçti. Sıcak tahammül edilmez bir hal aldı. Düşmanın yiyecek kıtlığına ve çok az daha adamları olmasına rağmen nasıl böyle direnç gösterebildiğini anlayamıyordu Cihan. Osmanlı ordusu hücum ediyor, kale direniyordu. Yıkılan duvarları içeriden onarıyorlardı. Hiç uyumuyor olmalılardı. Cihan böyle bir düşmana saygı duyduğunu fark etti. Korktu ama kimseye söylemedi. Her iki tarafta da büyük kayıplar oldu. Osmanlı'nınki daha fazlaydı. Fakat diğer tarafın her 100 askerine karşı sultanın 1000 askeri vardı. Ölülerini devasa çukurlara gömüp cenge devam ettiler. Konta defalarca elçiler gönderip teslim olmasını istediler. Silahı bırakırsa canına bir zarar gelmeyeceğine dair söz verdiler. Hatta Sultan Süleyman ona Osmanlı hakimiyeti altında Hırvatistan'ın başına geçmesini teklif etti. Fakat her elçi aynı cevapla döndü. Red. Topçu ateşi şiddetliydi, düşmanın mukavemeti de. Gün boyunca kalede açılan delikleri, geceleri kadın erkek, çoluk çocuk el birliğiyle içeriden tamir ediyorlardı. Duvarları takviye etmek için ellerindeki her şeyi, kereste, demir, masa, sandalye, kumaş, halı, hatta battaniye ve kıyafet kullanıyorlardı. Bir ara zengin bir aileye ait olduğu besbelli muhteşem bir ipek halı asılmıştı kalenin dış duvarına. Su perileri raks ediyordu üstünde. Ellerinde lirler, saçlarında ayın şavkı. Cihan gözlerini alamamıştı bu halıdan. Yeniçeriler de öyle. Efsunkar bir şey vardı resimde. Bu revnaklı cennet tasvirinde. Öyle cezbediciydi ki büyüden şüphelenen kumandanlar halının derhal topa tutulmasını emrettiler. Böylece yok oldu su perileri. Geriye ise curuftan müteşekkil bir oyuk kalana kadar toplarla dövüldü kalenin o kısmı. Berrak bir Eylül ikindisi gene Cihan çotanın sırtında oturmuş, sultan da mahvede kurulmuş halde dolaşmaktaydılar. Onunla hemen hiç konuşmayan padişah o gün ilk defa seslendi. Filbas, beni dinle. Ölüm Allah'ın emri. Bir vasiyetim var. sana teslim ediyorum. Yerine getirecek misin? Aman hünkârım, Allah uzun ömürler versin dedi Cihan. Süleyman bu basma kalıp lafları savuşturmak istercesine elini salladı. Mezarıma muhakkak konulmasını istediğim bir şey var. İtiraz etseler de kimseyi dinleme. Şeyhülislam'ın fetvaları benimle gömülmeli. Ne ettiysem onu dinleyip ettim. Fetvaları yanımda isterim. Cihan önce kemküm ettiyse de söz verdi. Tam padişah bir şey daha söyleyecekti ki, günlerce kulaklarında çınlayacak bir gümbürtü işittiler. Patlamayla yer sarsılmış, çıkan dumanlar arş-ı alaya ulaşmıştı. Korkuyla sıçrayan fil neredeyse onları sırtından atacaktı. Cihan bir yandan çotayı sakinleştirmeye çalışıyor, bir yandan da kararan semaya bakıyordu hayretler içinde. Padişah seslendi. Filbas, neler oluyor? Sultanım, cephaneliklerini havaya uçurdular, kendilerini de. Ne dedin? Süleyman doğrulup öne uzandı daha iyi görebilmek için. Hakikaten öyle diye mırıldandı. Dehşet dolu bir an boyunca hükümdarla Filbas yangını seyrettiler. Çota habire hortumunu sallıyor, kulaklarını öne arkaya savuruyordu. Hayvanın huzursuzluğunu fark etmeyen sultan buyurdu. Yaklaş, bakmak istiyorum. Filin aşırı dumandan ötürü zıvanadan çıkmayacağını ümit ederek söyleneni yaptı Cihan. Ama yaklaştıklarında sarsılan çota değil, kendisi olacaktı. Parçalanmış silahlar, kopmuş uzuvlar saçılmıştı her yere. O et ve kemik ve demir yığının içinde hangilerinin düşmana, hangilerinin kendi askerlerine ait olduğunu ayırt etmek imkansızdı. Midesi kalkan Cihan kesik kesik nefes alabiliyordu. Ağzı safrayla dolarken yüzünü elleriyle kapadı. Ağlama Filbaz dedi padişah, dua et. Mahcup olan Cihan omuzlarını dikleştirdi. Askerlerimize duacıyım. Hepsi için dua et. Onlara da, bize de. Ayrı gayrı kaldı mı? 46 yıllık hükümdarlığı boyunca durdurak bilmeden, cepheden cepheye koşan, en parlak veziri belki de tek dostu olan İbrahim'in ölüm emrini veren, en büyük oğlunun boğulmasını seyreden, bir diğer oğlunun üzüntüden ölmesine sebep olan, üçüncü bir oğlunun da uzaklarda İran'da öldürülmesini tertipleyen, Osmanlı padişahlarının en kudretlisi ve en az anlaşılanı, sevdiklerine ve sevenlerine iyilik kadar kötülük de eden bu adam, şimdi hindiba ve ölüm kaplı bir çayırlığın ortasında durmuş, kalenin içindeki düşman eriyle dışındaki Osmanlı eri arasında bir fark olmadığını söylüyordu. Cihan'ı yıllarca çözemeyeceği bir bilmeceyle baş başa bırakarak. Ertesi sabah yanık et kokusu hala kalkmamıştı harp meydanından. Öyle kesif bir kokuydu ki kudretli rüzgar bile dağıtamamıştı. Kale teslim olmuştu. Cihan alıştığı üzere çotayı padişahın binmesi için hazırladı. Gidip otağın önünde beklemeye başladı. Ama bir müddet sonra Süleyman'ın yerine Sokollu çıktı ve alçak bir sesle Filbaz ile konuşması gerektiğini söyledi. İrkildi Cihan, kaç zamandır saraydaydı. Artık iyi biliyordu ki şayet koskoca bir sadrazam, bir hizmetkarla fısıltıyla konuşuyorsa korkunç bir şeyler olmuş ya da olacak demekti. Yüreği ağzında takip etti veziri. Sultanın çadırında kafi gün ışığı olmasına rağmen köşede bir lamba vakur bir şekilde yanıyordu. Onun karşısında kadife bir divanın üzerinde Süleyman yatıyordu kıpırdamadan. Dinle dedi vezir. Gördüğünü henüz kimse bilmiyor. Anlıyor musun? Yoksa diye kekeledi Cihan. Maalesef sultanımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun. Yasımızı sonra tutacağız. Şimdi bizlere mühim bir vazife düşüyor. Başını eğdi Cihan. Demek 72 yaşındaki sultanın ömrü kazandıkları zaferin zevkini sürmeye yetmemişti. Hakikati ordudan saklamak boynumuzun borcu. Sokollu dikkatle duraklayarak konuşuyordu. Sultan her günkü gibi filin sırtına oturacak. Sen de etrafta dolaştıracaksın. Çotanın üstüne ceset mi koyuyoruz dedi boş bulunan Cihan. Peki ya birileri padişahla konuşmak isterse? Filin kimseye yaklaşmasına izin verme. Yeniçeriler sizi uzaktan görsünler yeter. Önemli olan hünkârın hayatta olduğuna inanmaları. Birden ayak sesleri işittiler, muhafızlar birini getiriyordu. Sokollu gelenin kim olduğuna baktı, kısa boylu, kalın enseli bir Tatardı. Ha, sen misin, yaklaş. Bunu söyledikten sonra esbabının içinden kozağıyla bir mektup çıkardı, öpüp başına koydu. Bunu tez Şehzade Selim'e götür. Adam yerlere kadar eğildi. Gel gibi git, yolda durma. At üstünde ye, uyuma, vakit harcama. Bil ki kaderimiz senin elinde. Cihan, Zigetvar'dan Şehzade'nin bulunduğu Kütahya'ya atla ne kadar zamanla gidileceğini merak etti. Babasının ölüm haberinin Selim'e bir an evvel ulaştırılması yetmezdi. Onun da vaktinde İstanbul'a varması gerekliydi. Boş bir taht hayra alamet değildi. Babanın vefatıyla oğlun tahta çıkması arasında her an her şey olabilirdi. Bunları iyi bilen Sokollu sedefli bir mahfaza getirdi. Kur'an'a el basmanızı istiyorum, ikinizin de. Söyleneni yaptılar ama sadrazam tatmin olmuş görünmüyordu. Nereli olduklarını sordu. Hindistan dedi Cihan. Ne desin? Kazan dedi Ulak. Sokollu yaldızlı bir hançer çıkarttı. Uzatın ellerinizi. Evvela Ulak'ın işaret parmağına bir kesik attı, sonra Cihan'ınkine. Ellerinden akan kan hançerin kınına damladı. Şayet içinizden biri sırrı ifşa ederse ikinizi de öldürürüm. Cihan kendi hayatının neden bir yabancıya teslim edildiğini anlayamamıştı. Ulak da benzer şeyler hissetmiş olmalı ki o da kaşlarını çatarak bakındı. Yine de itiraz etmediler. Sokollu parmaklarını sarmaları için birer ipek mendil verdi. Haydi git şimdi dedi Ulak'a, Allah yolunu açık etsin. Filbas sadakatine bel bağladığı Ulak'a son defa baktı, sessizce selamlaştılar. Cihan bunu bilmiyordu ama yıllar sonra uğursuz bir gecede ustası Sinan'ı saraya getiren Tatar Ulak aynı kişi olacaktı. Az sonra hekimbaşı Kaysunizade belirdi. O da Kur'an'a el basarak sessiz kalacağına yemin etti. Delikanlı bana yardım edebilir mi diye sordu adam. Sırtı onlara dönük duran Sokollu, sultanın torasını taklit ederek padişah adıyla talimatlar hazırlamaya kendini kaptırmıştı. Başından savarcasına bir el hareketiyle tabii dedi omzunun üstünden, hadi git yardım et. Hekimbaşı birkaç kavanoz açarak çadırı keskin bir kokuya boğdu. Mürüz safi, sinameki, misk, amber ve bilimum baharatın karışımı havada dolandı. Sultanı soyup vücudunu yağladılar. Cihan bundan sonra tanık olduklarını kimselere anlatamayacaktı. Yaşadıkları rüyalarına girecek, hiç beklenmedik anlarda gözlerinin önüne gelecekti. Tekrar ve tekrar. Hekimbaşı tecrübeli hareketlerle padişahın göğsünün sol yanını kesti ve açtı. Kalbine çıkardı. Kırmızı bir kuşa benzeyen yüreği dikkatlice gümüş bir leğenin içine yerleştirdi. Sonra tam 12 mükemmel dikişle kesiyi dikti. Cihan bunları dehşet içinde izledi. Bütün kanı çekilmişti. Efendi neden yaptık bunu diye sordu konuşmaya cesaret edebildiğinde. Kalp merkezdir. Ruhumuzun, mevcudiyetimizin merkezi. Sultanımızın kendi arzusuydu kalbinin buraya gömülmesi. Sandıklarda bulabildikleri en güzel kaftanı seçerek cesede giydirdiler. Sakalını taradılar, gözlerine sürme çektiler, yanaklarına renk gelsin diye rahmetlinin sağlığında yaptığı gibi bolca al sürdüler. İşleri bittiğinde Sultan Süleyman her zamankinden sağlam ve sıhhatli görünüyordu. Çıkarın o kaftanı dedi Sokollu arkasını döndüğünde. Haddinden süslü, eskiden de o halleri, öyle giyinmezdi. Cesedi yeniden soyup sade bir kaftanda karar kıldılar. Akşam çökünce ordugahı yoklayan üç sadık muhafız asayişin Berkemal olduğunu haber verdi. Onların da yardımıyla çota kapıya getirildi. Fevkalade bir vaziyet olduğunu hisseden fil sinirliydi. Kimseyi yanına yaklaştırmıyordu. Ne oluyor diye sordu Sokollu sabırsızca. Mahlukla baş başa kalmama müsaade edin. Cihan dürüstçe konuştu çotayla. Ona sırtında ölü bir adam taşıyacağını söyledi. Sadece birkaç gün için. Bak, koskoca memleketin kaderi sana bağlı. Epey dil döktükten ve bir dizine elma verdikten sonra yatıştı hayvan. Sultanı mahfeye yerleştirmelerine izin verdi. Cihan filin ensesindeki yerini seçti. gözleri semada dolanan akbabalara takıldı. Nasıl da çoğalmışlardı. Akbabalara gün doğmuştu. Ziget var, muhasırasında 20.000 kayıp verilmişti. Dönüş yolunda Şehzade Selim'in şehre vardığı haberini aldılar. Ulak başarmıştı. Sokollu günlerdir ilk defa rahat bir soluk aldı. Artık bir şey saklamaya lüzum kalmadığından muhafızlarına hakikati duyurmalarını emretti. Sultanın cesedi mahveden indirildi, iki aygır tarafından çekilen bir tahterevana yerleştirildi. Payitahta bu vaziyette vardılar. İstanbul ahalisi onları bekliyordu. Mercan yokuşundan Vefa sokaklarına kadar tüm sokaklarda binlerce kişi toplanmıştı. Ağlayanlar, hıçkıranlar, saçlarını yolup bağırlarını yumruklayanlar vardı. Koca adamların çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra ağladığına tanık oldu Cihan. Babanın cenazesinin hemen ardından oğul tahta oturdu. Selim, eşi benzeri görülmemiş bir şenlik yapılmasını talep etmişti. Hastalıklar, korkular, ölümler. O kadar çok musibet üst üste yağmıştı ki ne neşe kalmıştı ahalide ne umut. Bunca yeis yeterliydi. Şimdi bayram etme vaktiydi. Ulema dehşete düştü, Sokollu bile tepkilerden çekiniyordu. Onu ikna eden yardımcısı Feridun Bey oldu. Kitlelerin arada bir cümbüş yapmasında, dağıtıp oynamasında beis olmadığını anlattı. Hangi vücut her daim peklik çekebilir dedi Feridun Bey. Alemin de ara sıra bağırsaklarını boşaltmaya ihtiyacı var. Müsaade edin, içsinler, gülsünler vezirim. Eğlenceden korkmayalım. Böylece Selim'in tahta oturduğu gün çota, başında muhteşem bir başlık ve sırtında allı pullu bir haşa ile ahırdan çıktı. Saltanat alayı beyaz filin ardı sıra dolaştı İstanbul sokaklarında. İnsanlar el sallıyor, alkışlıyor, gülüyordu ve Cihan inanamadı. Halkın bu kadar kısa zamanda nasıl böyle değişebildiğine, daha dün ağlayanların, şimdi kahkaha atabildiğine, nefretten aşka, aşktan nefrete, neşeden kedere, kederden neşeye, nasıl kolayca savrulup gözyaşları daha kurumadan elemlerini unutabilmelerine. Sultan Selim tahta geçince çotayla ben de inşaat sahalarına döndük. Sabahları hayvanat bahçesinden çıkıyor, akşamları toz toprak içinde yorgun argın geliyorduk. Üstad Sinan, Büyükçekmece Gölü'nde bir köprü inşa etmeye başladı, uzun kemerli. Mihrimah'ın kaşı gibi zarif. Hayırlı bir vakit saptandı, dualar edildi, tekbirler getirildi, develer ve koyunlar kurban edildi ve biz, yüzlerce taş ustası amele ve zanaatkarla birlikte işe sarıldık. Toprağın bataklığa döndüğü kıyılarda ırak bir yer seçtik ve içlerine sütunların döküleceği kaim kalıpları oraya kurduk. Suyu tulumbalar vasıtasıyla boşalttık, temelleri derinlere çaktık. Yapı kahve olsun diye taşları demir mengenelerle bağladık ve çatlaklara erimiş kurşun döktük. Bilahare de kervansaray yaptık. Bu sayede seyyahlar ve hacılar İstanbul'a varmadan evvel durup karınlarını doyuracak, atlarını besleyecek, dinlenip temizleneceklerdi. Frankler, Yunanlar, Sırplar, Yahudiler, Ermeniler, Araplar, Farisiler, Çerkesler, Gürcüler. Memleketlerinden fersah fersah uzakta aynı çatı altında uyuyacak, aynı yahniye kaşık sallayacak, aynı namelere el çırpacak. Masalarına oturan ve yandaki döşekte uyuyan adamın dinini, buyruğunu dert etmeyeceklerdi. Göçmen kuşların kanı çabuk kaynardı birbirine. Şayet herkes her daim seferi olsaydı, belki de dünyada hiç savaş olmazdı. Bir Eylül akşamı, inşaatın kabasını bitirmiş şehre dönüyorduk. Üstatla üç kalfa arabada, ben önde, çotanın sırtında. Tam yolda bir kavisi dönmüştük ki uzaktan bir gürültü geldi. Tiz çığlıklar yükseldi. Başımı semaya kaldırdığımda turuncu, sarı ve kırmızı bir şelale gördüm. Yangın var diye bağırdım. Araba hemen durdu, içindekiler indiler. Ustam üzüntüden perişandı. Nice mimarlar gibi o da depremler ve afetler karşısında çaresizdi. Yardım etmemiz gerektiğini söyledi. Neden çotayla gitmiyoruz dedim, daha hızlı olur. Böylece hepsi mahveye doluştular, ben de filin ensesine yerleştim. Alevler Topkapı Sarayı'nın dış duvarlarında başlamış, Süleymaniye Camii'ne yayılmıştı. Biz de o tarafa yöneldik. Aklıma Rüstem Paşa Camii'nde yol üstünde olduğu geldi. Gönlümden geçeni Allah biliyor ya. Bir yandan yangın sönsün diye dua ediyorum, bir yandan tek o camiyi tutuşsun istiyorum. Hem de kendi ellerimizle yapmış olduğumuz halde. Bunu kimseye söyleyemedim tabii ama o gün içten içe alevlerin şehri esirgemesini, fakat Mihrim Ağa'nın kocasına yaptırdığı camiyi yalayıp kül etmesini diledim Hüda'dan. Duymadı sesimi Rab. Sonunda Rüstem Paşa Camii dimdik ayakta kalırken olan gene fakir fukaraya oldu. 30. ayrımın sonu sayfa 289, devamı 31. ayrımda.